Ayrım 9, sayfa 90. Gözlerindeki o haşin ifade yüzümü görür görmez değişiverdi. Halimdeki garipliği sanırım bir kere daha anlamıştı ama bu kızgınlığının geçmiş olmasından ziyade meraktan kaynaklanıyordu. Herhalde yüzüm çok bitkin görünüyordu. Ayrıca tıraş olmadığımı ve işe gider gibi giyinmediğimi de hemencecik sezinlemişti. Yine de gururu rencide olmuş bir kadının mağrur ve küstah edasıyla baktı. Her şeye rağmen benden birkaç özür cümlesi bekliyordu. "Ben gidiyorum," dedim. Yüz hatlarında değişiklik olmadı. Nereye diye de sormadı. Vücuduma ter bastı. Sadece gidiyorum demek yeterli değildi. Bir kere de gerekçe göstermem gerekiyordu. Ama hala aklıma uygun bir sebep gelmemişti. Bir süre bakıştık. Gözlerini kaçıran ben oldum, yutkundum. Karımın ne denli mağrur olduğunu ve gidişimin nedenini sormayacağını anladım. Selma sadece "tahmin etmeliydim" diye mırıldandı. Neyi tahmin etmesi gerektiğini anlamamıştım. Bir kere daha kuşkuyla bakışlarımı kara gözlerin içine çevirdim. "Neyi?" diye sordum. "Bir başka kadın var, değil mi?" dedi. Böyle bir olasılığın düşüneceği aklımın köşesinden bile geçmezdi. Az kaldı bağırarak "ne münasebet" diyecektim ki kendimi zor tuttum. Hiç fena bir fikir değildi. Varsın böyle düşünsündü. Her halükarda bu açıklamak zorunda kalacağım nedenden çok daha iyiydi. Nasıl olsa başımdaki bu beladan kurtulursam belki günün birinde ona gerçekleri anlatır ve bu kuşkusunun anlamsızlığını kanıtlardım. Sesim çıkmadı. Karım ise sessizliğimi ikrar kabul etti. Yine o konuştu. "Dün gece yaşadıklarımız her şeyi anlamama yetti," dedi. "Benimle o kadın gibi seviştin. Beni onun yerine koydun. Aman Allah'ım, neler zırvalıyordu bu kadın. Ne kadınların aklına ilk gelen ihtimal hep ihanet olurdu. Tam bir düş kırıklığı yaşıyordum ama ne yazık ki itiraz şansım yoktu. Dün gece benimle sevişen erkek sen değildin. 10 yıllık kocamı tanımaz mıyım?" diye homurdandı. Bak bu doğruydu işte. O ben değildim. Karım bendeki değişikliği anlamış ama yanlış yorum yapmıştı. Zaten henüz bu safhada ondan gerçekleri görmesini istemeye de hakkım yoktu. Suskunluğum devam etti. Hangi kadın olsa bunu anlar. Dün gece öyle farklı seviştin ki yepyeni bir heyecanı, değişik arzulara kapıldığını görmemek mümkün değildi. Çamaşırlarımı yırtarak çıkarman, hoyrat davranman, kabaca içime girmen hepsi bunun deliliydi. Senin gözün dönmüş, dünyayı görmez olmuşsun. Ben de saf ve aptalca sendeki bütün değişiklikleri hep iş yorgunluğuna bağlıyordum. Meğer tüm yaşantındaki isteksizlik, durgunluk, evde hayalet gibi sessiz kendinden geçmiş dolaşmaların bir başka kadın yüzündenmiş. Biraz geç anladım. İçim sızlıyordu. Karıma hala ilk günlerdeki gibi aşıktım ama onun böyle düşünmesi yüreğimi parçalıyordu. Fakat ağzımı açıp izahata kalktığım anda durum daha da kötüye gidecekti. "Evet," diye fısıldadı Selma sakin bir sesle. "Ayrılmamız en çıkar yol. Hayatında ikinci bir kadının varlığına tahammül edemem. Kendimi öyle perişan hissediyordum ki yeni bir gaf yaptım. Bana bir süre tanıyabilir misin?" dedim. Göz bebekleri hiddetle parıldadı. "Süre mi? Asla. Neden tanıyacakmışım ki? Gerçek bir fahişenin üzerindeki etkisinden kurtulman için mi? Hayır, bunu yapamam. Seçimin çok kötü ve yanlıştı. Bunca yıllık karını, oğlunu ve aile düzenini pespaye bir kadın uğruna hiçe saydın." Titreyerek sordum. "Neden böyle düşünüyorsun?" Karım tekrar köpürttü. "Nedeni var mı? Bula bula bir fahişeye kendini kaptırmışsın. Huyun suyun, davranışların, konuşman, isteklerin hatta karakterin değişmiş. Bana ne şekilde hitap ettiğini unuttun mu? Bana yakıştırdığın sıfata asıl o kadın layık. Orospu olan o. Baksana, çocuğunu bile gözün görmüyor. Seni öylesine etkilemiş ki tüm ahlaki değerlerini yitirmişsin. Bana biraz zaman tanı. Olmaz, hiç yararı yok. Çok incindim. Biliyorum." Selma inanmaz gibi yüzüme baktı. "Biliyor musun? Yani şu an neler çektiğimi, neler hissettiğimi anladığını mı iddia ediyorsun?" "Evet sevgilim," diye fısıldadım. Bu kez karımın tepkisi daha şiddetli oldu. Bağırarak söylendi. "Kes artık bana sevgilim demeyi. Senden iğreniyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Nereye istersen oraya git. O fahişenin yanına koş. Bir de bana utanmadan hala sevgilim diye hitap ediyorsun. Bu iş bitti Selim. Yarın bir avukata gidip boşanma davası açması için vekaletname vereceğim. Çocuğumun velayetini de alacağım. Sen de rahat edersin, ben de. Artık bu evliliğin sürmesi imkansız. İçine düştüğüm açmaz gittikçe daralıyordu. Lanet iblis hayatımı her yönüyle mahvetmişti. Hem de 2 gün içinde, bu kadar kısa sürede bir insanın hayatının kaosa sürükleneceğini düşünemezdim. Profesörlük çalışmalarım bıçak gibi kesilmişti. Karım tecavüze uğramış, aile düzenim bozulmuş, evliliğim boşanma ile sonuçlanma raddelerine gelmiş. Ben intiharı bile düşünmeye başlamıştım. En kötüsü de gidişatı nasıl değiştireceğim hakkında henüz somut hiçbir fikrimin olmamasıydı. Şimdilik sadece karımın ve çocuğumun maruz kalacakları muhtemel tehlikeleri onlardan uzak durarak önlemeyi tasarlıyordum. Derin bir nefes aldım. Çaresizliğim içinde bu bile fena bir başlangıç sayılmazdı. Kesinlikle benim sorunumdu ve ancak ben bir çözüm bulmalıydım. Yapacağım fazla bir şey yoktu. İlk planda onlardan uzak durmalıydım. Usul usul ayağa kalktım. Selma'nın olaya getirdiği yorumdan sonra bu kadar sakin kalması biraz şaşırtmıştı beni. Tüm gururuna rağmen bağırıp çağıracağını, maraza çıkaracağını, beni tahrike kalkışacağını sanmıştım. Oysa inanılmaz bir soğukkanlıkla karşılamıştı hadiseyi. Ama ben ayağa kalkınca göz pınarlarında bir iki damla yaş belirdi. Zorlukla bastırdığı iradesine yenik düşmek üzereydi. Lanet olsun diye homurdandı. Bir daha seni bu evde görmek istemiyorum ve seni asla affetmeyeceğim. Yaptığın hatayı anladıktan sonra da sakın araya barışmak için kimseleri sokmaya kalkma. Anladın mı beni? Başımı salladım anlamışçasına. Zaten bunu yapamazdım. Sırrımı kimseye açıklayamazdım. Şayet meselenin bir çözümü olacaksa bunu kendim bulmalıydım. Yine de onun yanından bu tarzda ayrılmak beni kahrediyordu. Titrek bir sesle hoşça kal dedim. Defol diye karşılık verdi. Hadi koş git o fahişenin yanına. Omuzları sarsılıyordu ama bana belli etmemek, gözlerinde oluşan yaşları göstermemek için koltuğundan fırlayarak bana sırtını çevirdi. Hareket edemiyordum. O an koşarak ona sarılmak, her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmak, içinde bulunduğum acısı ona söylemek istedim. İnanıp inanmayacağını bilmiyordum ama herhalde beni dinler, belki de hayretlere düşerek çaresizliğimi anlardı. Fakat göz göre göre onu tehlikeye atamazdım. İçimdeki iblisin niyeti çok belliydi. Artık bundan böyle içimdeki kötü ruhla tam bir savaş halindeydim. Ve ikimizden biri bu savaşı kaybedinceye kadar bu azaba katlanmak zorundaydım. Tüm kaybettiklerime rağmen doğruyu yaptığıma inanıyordum. Bavulumu alarak kapıya doğru ilerledim. Selma'nın ağzından başka tek bir kelime çıkmadı. Cüzdanımda fazla nakit yoktu ama kredi kartlarımla durumu idare edebilirdim. Kısacası henüz para sorunu yaşamıyordum. Şimdilik ikinci sınıf bir otele yerleşmiştim. İçim el verdiğim için de arabayı karıma bırakmıştım. Yatağa uzanıp düşüncelere daldım. Mücadele için uygun bir yol çizmeliydim kendime. Dışarıda serin bir hava vardı. Tek tük yağmur damlaları otel odasının camına vuruyordu. Hızla esen rüzgar havanın daha da kötüleşeceğinin habercisiydi. Fazla yatamadım. Ayağa fırlayıp camın önüne gittim. Ne yapacağımı bilememek, çıkış yolu bulamamak sinirlerimi daha da geriyordu. Onu bekliyordum. Akşam olmak üzereydi. Sonbaharın kısa günleri saat 4:30 sularında yerini gecenin ilk karanlığına terk edecekti az sonra. İblisten hala ses seda yoktu. Ama gelecekti, mutlaka gelecekti, gelmesi lazımdı. Bir an hiç kıpıldamadan camın önünde durmuş sokağa bakarken tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Sonra arkamda birinin odaya girdiğini hissederek ağır ağır döndüm ama odada yalnızdım. Kulaklarımı kabartıp alıştığım o madeni sesleri işitmeyi bekledim, duyamadım. Sadece dışarıda esen rüzgarın uğultusunu işitiyordum. Bir de kalbimin hızlı gümbürtüsünü. Artık biliyordum. Hissettiğim emareler ruhumun üşümesi, değişimin ilk sinyalleriydi. Etrafımda canlı bir varlığı bekler gibi araştırmam çok anlamsızdı. O içimden çıkacaktı. Yaşamına ihtiyacım var. Gelmişti işte. Sesi duyunca yine elimde olmadan irkildim. Onu bekliyordum ama içimden çıkması yine de beni ürkütmüştü. Ses aynen benim sesimdi. Aradaki ince farkı ancak ben anlayabiliyordum. Bu defa anlayışlı ve tedbirli davranmam gerektiğini biliyordum. Sakin olmalıydım. "Neden yaşamımı çalmaya çalışıyorsun?" diye sordum. "Sen neden benim yaşamımı çaldın?" diye mukabil bir soru sordu. Sesi düzgün ve kontrollüydü. En azından tahkir edici ve küfürlü konuşmuyordu şimdilik. Sorusu bana çok aptalca geldi. Ben kimsenin hayatını çalmamıştım ki. Çalınan hayat benimkiydi. Hala yaşadıklarımın bir rüya ve hayal olmadığından emin değildim. Ama gerçekse bunu ancak karabasan olarak tanımlayabilirdim. Adeta beklediğim panik nöbeti başlamıştı. Sen kimsin diye sordum. Daha evvel de yaptığım gibi güçlükle konuşabiliyordum. Kalbim boğazıma takılmış ve her çarpışı beni boğuyormuş gibi konuşmakta zorlanıyordum. Ayrıca bir hayalle varlığını göremediğim biriyle konuşmak son akıl sağlığımı da elimden alacak beni çılgınlığa itecekmiş gibi hissediyordum. İçimdeki ben yine sakinliğiyle tehdit edici bir tarzda "Sen nesin?" diye sordu bu kez. Bana devamlı mukabil sorular yöneltiyordu. Sanki gerçeği kendimin idrak etmemi ister gibi. Birden dehşete kapılır gibi oldum. İlk defa sanki içimden çıkan bir varlığın hareketini duyumsar gibi bir gölge oyunu başladı gözlerimin önünde. Belki bir halüsinasyondu. Anlayamıyordum. Psikolojik ya da doğaüstü bir hayalin aksine herhangi bir hayalet parıltısı ya da esnekliği olmadan odanın içinde birkaç adım attığını gördüm. İçimdeki kötü ruh somutlaşıyordu. Hareket ettiğinde ışık ve gölgeler herhangi bir üç boyutlu cismin üzerinde olabileceği gibi kırılıp değiştiler. Gerçek bir insan gibi somut görünüyordu. Şaşkınlıktan neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Sanki ikizim gibiydi. Hatta ikizimden de daha öteydi. Ama bu mümkün olamazdı. Bir an gözlerimi yumdum. Hayal görmediğime yemin edebilirdim. Onu yalnız somut olarak görmemiş, varlığını da hissetmiştim. Daha da ileri giderek akşam vakti pencereden içeriye sızan sokaktaki ışıkların, reklam panolarının renkli neon ışıltılarının bedenine aksini bile görmüştüm. O hayal değildi. Korkarak gözlerimi açtım yeniden. Yoktu, görüntü kaybolmuştu. İnanamıyordum, korkum daha da arttı. Ondan mı yoksa kendimden mi korktuğumu da kestiremiyordum ama korkuyor, hatta sapır sapır titriyordum. Her olayı ilmi mantık süzgecinden geçirmeye alışmış beynim adeta iflas etmişti. Fakat sesi hala odadaydı. Söyle bana, seni öldürüp yerini mi almalıyım? Eğer seni öldürürsem benden çaldığın anılar yine benim mi olacak? Zihnim bulandı. İblis neler söylüyordu? Yoksa niyeti beni öldürmek miydi? Neden olmasın diye düşündüm. Ben de onun bedenimden kovmak için intiharı düşünmemiş miydim? Ama onun düşüncesi farklıydı. Gayesi beni ortadan kaldırmaktı. Aklınca bedenimi çalıp bu hayata devam etmek niyetindeydi. Fakat nasıl olurdu bu? Mevcut bedenime ikizimin de ihtiyacı vardı. Ve bu beden ancak birimize yarayabilirdi. Sanki iblis benden yanıt bekliyordu. Bu yeni yaşadıklarım beni sürekli şaşırtıyor. İblisi hastalıklı beynimin ürettiği düşüncesini yalanlıyordu artık. O bir hayal ürünü değil, somut bir yaratıktı ve varlığını sürdürebilmek için bedenimi istiyordu. Sesi öfkeli çıkmaya başlamıştı. Artık hesaplaşma zamanımız geldi. Benliğimi, yaşamımı, yeteneklerimi çaldın ve ben şimdi bunları geri istiyorum. Onlara ihtiyacım var. Bu benim için bir amaç, bir anlam, anlıyor musun? O müthiş ve kapkara derin boşluk içinde kalmak istemiyorum. Bedenini, o güzel karını, çocuğunu istiyorum. Hepsi benim olmalı. Dehşetten sarsılıyordum. İşittiklerim beni gerçekten çılgına çevirmişti. Hedefin gerçek veya hayal olması da önemli değildi artık. Tek istediğim, içimdeki kötü ruh beni öldürmeden onu yok etmekti. Ama bunu nasıl becerecektim? İşte henüz çözemediğim nokta buydu. İntihar etmen bir çözüm müydü? Böyle bir olayı hiç yaşamamıştım ki. Birden odanın içinde kahkahasını işittim. Beni yok etmek istiyorsun değil mi? Unutma. Her zaman senden bir adım öndeyim. Tüm aklından geçenleri okuyabiliyorum. Böyle bir şansın hiç yok. Beni asla öldüremezsin. Bunu kafana iyice sok. Sen bundan böyle benim emrim altında yaşayan bir kuklasın ve her istediğimi de yerine getirmek zorundasın. Zihnimden geçenleri okuyabiliyordu ama beni tahrik ettiğini anlamıştım. Amacı neydi acaba? Ne elde etmek istiyordu? Beni bu denli tahrikinin gayesi ne olabilirdi? Yaşadıklarımı belli bir mantık altında düşünemiyordum. İmkanı da yoktu zaten. İnsanoğlunun herhalde şimdiye dek yaşamadığı bir olaydı bu. En azından ben öyle biliyordum. Soğukkanlı olmaya ihtiyacım vardı. Panik beni büsbütün saçma davranmaya itecekti. Bir yere tutunmak zorunda kaldım. Başım dönmeye başlamıştı. Şaşırdın değil mi? Hiçbir işe yaramayan o kuş beynin gerçekleri kabul edemiyor. Sen enayinin tekisin. Kes artık diye bağırdım. Hiç oralı olmadı. Hırlamaya devam etti. Seni gördüm az evvel. İçimden çıktın. Pis, iğrenç bir gölge gibi. Artık seni tanıyorum dedim. Umursamadı ama ben devam ettim. Artık görünmeyen düşmanla karşı karşıya değilim. Hırlamayı kesip yeniden bir kaha attı. Öyle mi? Peki şimdi beni görüyor musun? Ona doğruyu söylemek zorundaydım. Hayır, şu an değil dedim ama az da olsa demek zaman zaman seni görebileceğim. Bırak şimdi bunları. Sen soruma cevap ver. Burada ne işin var? Evet, İblis beynimden geçirdiklerimi okuyabiliyordu ama ancak içimde olduğu zaman. Bu yüzden de neden evde değil de bu otelde olduğumu anlamamıştı. Çünkü bu kararı dün almıştım ve o sırada ruhuma sahip değildi. Burada bulunuş nedenimi asla düşünmemeliydim. O takdirde meseleyi hemen anlayacak ve benim bütün gayretlerim, ailemi koruma planlarım suya düştü. Pişkince sırıttım. Bu seni ilgilendirmez. Aptal aptal konuşma. Artık her yaptığım beni ilgilendiriyor. Burada neden bulunduğumuzu bilmek istiyorum. Özel bir mesele. Nasıl yani? Sana söylemek zorunda değilim. İstersem seni zorla konuşturabileceğimi biliyorsun. Şiddet mi kullanacaksın? Gerekirse evet. Boşuna zahmet etme. Hem buna lüzum da yok. Bir randevum var. İblis gülmeye başladı. O sinsi kahkahası kulaklarımda çınlıyordu. Otelde bir randevu ha? Öyleyse bir kadını bekliyorsun. Dedim ya, bu seni ilgilendirmez. Sustu bir süre. Acaba yalanımı anladı mı diye kuşkuyla düştüm. Görünen biriyle konuşmadığım için yüzüne bakıp aklından geçenleri okuyamıyordum. Ama bir kadınla bulaşacağımı düşünmesinin bir mahsuru yoktu. Bir dentist sesi yeniden ortalığı kapladı. Dün gece karının ırzına geçtiğim için bana kızgın mısın? Kızmak ne kelime? İmkanım olsa onu bir kaşık suda boğacaktım ama ne yazık ki henüz böyle bir şansım yoktu. Yalan söyleyemezdim. Bunu derhal anlayacağını biliyordum. Evet, çok kızgınım dedim. İnadına damarına basmak beni daha da çileden çıkarmak istiyordu. Sana hak veriyorum dedi. Karın nefis bir parçaydı. Onu şimdiden özlüyorum. Daha tadına doyamadım. Rezil diye homurdandım. Fakat irademi zorlayarak daha fazla tepki göstermekten kaçındım. İblis hemen sordu. Korkmuyor musun? Kimden? Benden tabii. Neden korkacakmışım ki buraya gelecek sevgilini de tecavüz etmemden? Buna bir daha izin vermem. O bir kere oldu. Gülüşüne kahroluyordum. Tüylerimi diken diken eden boğuk sesi yine kulaklarımda çınlamaya başlamıştı. Galiba o sesten nefret ettiğimi bildiğinden uzun uzun güldü. Sırf beni kızdırmak, sinirlerini yıpratmak ve aşağılamak için. İçimdeki yaratık sanırım kendisine fazla güveniyordu. Onunla mücadele halindeydik ve itiraf etmeliyim ki bundan önceki çatışmaları hep o kazanmıştı ama yavaş yavaş ben de bazı avantajlar elde ediyordum ve o henüz bunun farkında değildi. Mesela yalan söylediğimi henüz fark etmemişti. Çünkü içimden çıktığı zaman aldığım kararları öğrenme şansı şayet açık vermezsem olmuyordu. Bu lehimde bir faktördü. Demek içimde hayat bulmasına rağmen bana mutlak hakim değildi. Kendime güven geldi biraz. Az da olsa ümide kapıldım. Yeni bir şey keşfetmiştim ve bundan azami istifadeye çalışacaktım. Hafifçe gülümsemeyi bile başardım. Ne sırıtıyorsun diye sordu. Cevap vermedim. Sorusunu tekrarladı, yine sustum. Sessiz kalışımın onu sinirlendirdiğini hissediyordum. Çok garipti ama iki ayrı varlığın çapraşık duygularını aynı anda duyumsar gibiydim. Birden inanılmaz bir şey oldu. Ellerim gömleğimin yakasına gitti. Kendi parmaklarımla kumaşı kavradığımı gördüm. İtiliyordum. Görünmeyen bir güç beni iteklemeye başlamıştı. Birkaç adım geriye gitmek zorunda kaldım. Sanki buz gibi soğuk bir nefes yüzümü yalıyordu. Yanılmıyordum. Bu onun nefesiydi. Kurtulmamın imkanı yoktu. Ellerimi gömleğimin yakasından çekemiyordum. Hem de tüm irademi ve gücümü onun iteklemelerini durdurmaya çalışmama rağmen. Bok herif diye gürledi içimdeki yaratık. Durmadan benim emrimdeki bir kukla olduğunu sana hatırlatmam mı lazım? Sana niye sırıttığını sordum. Cevap ver. Telaşlanmıştım. Ne denli güçlü olduğu ve olduğunu ve neler yapabileceğini kestiremiyordum. Ama onu kızdırdığımın farkındaydım. Bu da başarı sayılırdı. Hiç olmazsa onun her emrine riayet eden bir kukla olmadığımı ispatlamak zorundaydım. Zaten onu kızdıran, bana şiddet kullanmayı iten sebep de buydu. Üzerimdeki hakimiyetini devamlı sürdürmek ve bunu bir an bile kaybetmemek niyetindeydi. Aksi halde bu onun aczi olacaktı. Her şeye rağmen gülümsemeye devam ettim. Beynimi okuyan sen değil misin? Niye güldüğümü de bilmen lazım. Ellerimi yakamdan çekti, itmeyi kesti. Saygısızlık ediyorsun. Sana bir ders daha lazım. Anlaşılan beni uğraştıracaksın. Ama bu sefer çok pişman olacaksın. Yüksek sesle deli gibi kendi kendime bağırdım. Elinden geleni ardına koyma, hodri meydan. İkimizden biri bu savaşı kaybedecek. Fakat bu ben olmayacağım. Karşılık vermesini, küfür etmesini, beni aşağılamaya kalkmasını, hatta şiddete başvurmasını bekledim. Ama hiçbirini yapmadı. Otel odasında dondurucu bir sessizlik oldu.